Evet, programımıza devam ediyoruz Serdar Hocam'la birlikte. Serdar Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Buyur hocam.
İnşallah. Şimdi bu hücrede evrimli olamayacağını çok detaylı bir şekilde inşallah görmeye devam edin.
İnşallah.
Hücrede 4 temel yapı vardı. DNA, protein, şeker ve yağlar. Şeker zincirleri, şekerden kastınız. Şimdi bunun DNA kısmını ele alalım. DNA kısmında 4 tane harf var. Timin, adenin, guanin, sitozin. Sadece iki harf için dahi burada bu detaylı şema göreceğiz inşallah. 12 tane enzim görevli. Ekranda görebilirsek. Şu kompleks süreç boyunca bütün bu oklar her biri ara basamakları ifade ediyor. Ve neticesinde bizim adenin ve guanin şeylerimiz elde ediliyor. Harflerimiz elde ediliyor. Ama bunun için 12 tane enzim gerekli. Adenin ve guanin için, üretimi için. Ama dikkat edecek olursak bunların üretiminde dahi neticede ATP'ye varıyoruz mesela burada. Yine ATP'lere gerek var. Başka aminoasitlere gerek var. Dolayısıyla bir şey için kendisinin yine varlığı şart. Dolayısıyla kademe kademe gelişim söz konusu değil. Ayrıca enzimler protein yapısında ve proteinler aminoasitlerden oluşuyor. Dolayısıyla hatta proteinlerin yapısı da DNA'da kodlu, yine bu harflerle kodlu. Dolayısıyla yine birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde ve ayıramıyorsunuz. Bunun dolayısıyla tesadüfen geçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Nitekim bu 12 tane enzimden herhangi birinde bir tane eksiklik, bir enzimin eksikliği ya da bir enzim eksikliğini bırakın, o enzimde küçük bir kusur neye sebep oluyor? Bu sistemin çökmesine ve hücrenin çoğalamamasına ve böyle bir hücre varsa bile bir sonraki nesilde olmamasına ve ölmesine neticeleniyor. Şimdi kademe kademe gelişen bir sistemde bu 12 enzim birden olamayacağına göre böyle bir sistem ne zaten baştan olamazdı ne de olsa bile sonraki nesile aktarılamaz ve elbette ki yaşamımız kısıtlı olduğu için ölürdü. Dolayısıyla burada da görüyoruz sistemin kademe kademe gelişmesi mümkün değil yani inşallah. Şimdi burada da aşağıda bir figür görüyoruz. Yine bu serde diğer iki harfin üretimiyle alakalı. Orada da 7 tane enzim görevli. Yani bir tanesi için 12 tane enzim, diğer için 7 tane enzim görevli. Toplamda 20'ye yakın enzim var. Ama bunlar dahi şunu kabul ediyor. Önceden aminoasitler var, ATP var, başka bazı çeşitli moleküller var. Bunların üretimi için de yine bu harflere ihtiyaç var. Dolayısıyla evrimcilerin kademe kademe gelişim iddiası tamamıyla boş bir iddia. Hiçbir temeli yok. Hiçbir anlamı da yok. Şimdi burada 4 tane harf üretiliyor. Ama bu üretim öyle sanatlı ki bu 4 harften eşte yakın miktarda üretilmesi lazım. Çünkü 4 harf neticede hepsi kullanacağı için bunların her birinin böyle dengeli bir şekilde ortada olması lazım. Peki bir üretim nasıl bunu bu kadar dengeli yapabilir? Bunun için de çok sanatlı bir kontrol sistemi söz konusu. Şimdi bu inşallah bu konunun ileride çeşitli yönleri de detaylı bir şekilde göreceğiz inşallah. Şu var. Bir üretim yapıldığında bu ilk bir maddeden başlıyor. O maddeye bir enzim kullanarak başka bir maddeye dönüştürüyorsunuz. O başka bir enzim kullanarak başka bir maddeye dönüşülüyor. Nihayetinde bir madde elde ediliyor. Şimdi böyle bir süreç mesela fabrikalarda ürünler üretiliyor. Ürünler üretildiğinde kontrolsüz bir süreçle mi bunlar üretiliyor? Her aşaması kontrol altında alınıyor. Hesap kitap yapılıyor. Kaynaklar hesap ediliyor. Ne kadar üretilmesi gerektiği hesap ediliyor. Ve neticede o hesap neticesindeki çıkan şey doğrusuna davranılıyor. Eğer bu hesapta bir hata yapısı dahi bırakın hesap yapmamayı, o fabrika batıyor. Yani az üretim veya çok üretimde kaynaklar doğru bir şekilde kullanılmadığı için yaşayamıyor. Hücrede de 1001 çeşit üretim yapılıyor. Ve bu 1001 çeşitin her birinde de kontrol sistemleri var. İnşallah ileride bunları daha detaylarıyla göreceğiz. Bu kontrol sistemlerinin olmadığı, herhangi birisinin olmadığı bir sistem ağır hastalıklara ve ölümlerle karşılaşıyor. Mesela bu 4 harften ikisi ağırlıklı olarak üretilse, diğer ikisi az üretileceğinden ne olur? Bir defa ifade edemezsiniz, bilgiyi ifade edemezsiniz. Bu halde de sistem çalışmaz. Veya iki harfin birisine ağırlık verirseniz, diğerine vermezseniz, diğerini fazla üretmezseniz ne olur? Yine sistem kendi şeklinde ifade edemezsiniz. böyle bir hücre de ölür. Dolayısıyla ilk baştan itibaren kontrolün olması şart. Bu kontrolü de şuursuz varlıklar düşünemez. Yani tesadüfler zaten tabiatı gereği kontrolden habersizdir, kendilerinden habersizdir. Kontrol diye bir durum söz konusu değildir. Ama hücrenin bütün her detayına baktığınızda her yerine bir kontrol hakim. Bu kontrolle tesadüflerin olamayacağına göre Allah'ın tecellisi inşallah.
Şimdi, İnşallah.
Burada o kadar detaylı sanatlar var ki genelde olan sistem şu: son ürün, mesela bir 10 aşamalı bir ürün üretiliyor. Yani 10 tane aşama gerekiyor ve neticesinde bir şey hedefliyorsunuz ve onu üretiyorsunuz. Genelde hücrelerde şu oluyor: sonuncu aşamadaki üründen fazla miktarda olduğunda gidip ilk basamağı durduruyor. Yani ilk basamaktan sorumlu motoru, yani enzimi çalışmasını durduruyor. Şimdi bu muazzam akıllı bir sistem. Neden? Çünkü bunu nereden bilsin hücre? Eğer ilk başta böyle bir kontrol olmazsa, kontrolsüz bir şekilde bütün ilk basamakta olan maddeler son basamağa kayar. Yani bütün mesela maddeler bir başka ürüne dönüştürülür, orada da kalır. Dolayısıyla hücrenin kaynakları gereksiz bir yere doğru toplanır. Hücrede çok dengeli bir şekilde kaynaklar tasarruf edilmiş. Bu sayede, yani bu son ürün ilk ürünü engelliyor. Bu sayede son üründen fazlaca üretilmesi gerek kalmıyor. Yani elinizde yeteri kadar madde, yeteri kadar bir ürün elde edilmişse, mesela fabrikada yeteri kadar araba üretilmişse ne gerekir? Bu arabadan daha fazla üretilmemesi gerekir.
İnşallah.
Burada da o araba fazla miktar olduğunda arabayı üreten motorlar kilidi durduruluyor adeta. Böyle muazzam bir akıl var. Bir de şöyle bir akıl var burada. Mesela bir firma düşünelim. Bunun çeşit çeşit modelleri var. Bu modelleri dengeli bir şekilde üretiyor. Böyle de bir sistem var. Yani birindeki fazla üretim diğerini şey yapıyor, artmasına sebep oluyor. Diğerindeki fazla üretim, mesela şurada görüyoruz, AMP adlı molekül ve GMP adlı molekül normalde dengeli olması lazım. AMP molekülü fazla olduğunda kendi üretimini durdururken diğer molekülün üretimini de arttırıyor. Aynı şekilde GMP fazlayken kendi üretimini durduruyor, diğer molekülün üretimini de arttırıyor. Ayrıca bu ikisinin de, eğer ikisinden de fazla olduğu miktarda da, bu ikisini de üreten sistemin ilk başına gidip bu sistem durduruluyor. Burada yani o kadar şuurlu bir seçim var ki, yani birisine deseniz ki bir üretim söz konusu, şu kadar basamaktan oluşuyor, buna yönelik bir kontrol sistemi tasarla. Ancak bu kadar güzel yapabilir. Ve hücrelerde de bunu görüyoruz. Bu kontrol sisteminin en baştan olması gerekir. Çünkü olmadığı zaman da hücre kontrolsüzlükten dolayı hastalıklara kapılıp ölüyor. Buna yönelik enzimler, yani bu enzimler öyle mükemmel Allah yaratmış ki, bir görevi var, onu yapıyor ama başka maddelerce de kontrol edilebilir bir şekilde bir yapısı oluyor. Onu da inşallah ileride moleküler yapılarını görürüz. Yani Allah o molekülün, enzimin içine öyle güzel bir yer yerleştirmiş ki, öyle bir güzel bir yer yapmış ki, arzu edilen madde gidip ona bağlanıp onun çalışmasını engelliyor.
Maşallah.
Muazzam bir sanat. İnşallah evet, ileride detayları da görürüz. Ve bu bütün sistemlerde böyle, aminoasitlerde böyle, işte bu DNA harflerinde böyle, başka maddelerin üretiminde de böyle. Dolayısıyla çok detaylı bir sanat var. Tabiatı gereği şuursuz olan, kontrollü olmayan tesadüfler bir kontrol sistemi üretemezler. Allah'ın açık bir yaratılış değil inşallah.
Maşallah.
Şimdi bu evrimcilerle alakalı bir başka yanılgısına daha devam edelim. Şimdi hayret edilecek bir şey, bu koca koca bilim adamları, sözde bilim adamları diyebiliriz onlara, çocukların dahi yanlışını bildiği iddiaları ortaya koyuyorlar. Mesela diyorlar ki apandis körelmiş bir organdır diyorlar. Hiçbir yararı yoktur diyorlar. Habertürk'te çıktılar, söylediler bunu.
Evet.
Yani bunu demeleri o kadar çocukça bir şey ki, inanılmaz derecede garip bir durum. Alafesin, inanılmaz değil mi? Çok garip bir durum. Cehaletlerini ortaya koyan bir durum. Bakalım bir şekil göstereceğim. Bu artık yani üniversite kitaplarında okutulan standart kitaplardan biri. Ser adlı bir kitaptan alınmış. Dünyada en çok okutulan kitaplardan biri. Artık hocamız kaç defa onları anlattı detaylarıyla. Bazı taş kafalar maalesef bunu anlamakta zorlanıyor. Burada bakın resimleriyle var. Bu sistem hücredeki savunma sistemini gösteriyor. Bakın apendis savunma sisteminin bir parçası. Resimleriyle de görüyoruz burada. Savunma sisteminin parçası olan bir yapıyı körelmiş ve işlevsiz bir organ olarak adlandırıyorlar. Ne kadar cahilce. Ayrıca 2004 yılında bunun yeni bir özelliği bulundu. İşte diyorlardı ki hiçbir yarar yok diyorlardı. Ek bir özelliği de şu. Bizim vücudumuzda bizim hücrelerimizden de fazla sayıda bakteriler var. Yani Allah'ın sanatına bakın. Yani bizim kendi yani cahil insanların kendisine sahiplendiği hücreler vücuduna nazaran onlardan çok daha kompleks başka varlıklar var. Ve onların yararına çalışıyor bu bakterilerin çoğu. Ne yapıyorlar? İşte bazı vitamin üretilmesinde ve bazı sindirim olaylarında yardımcı oluyorlar. Burada işte bu faydalı bakteriler sindirim sisteminde yer alıyorlar. Ve bunların bazısı da şey oluyor yalnız, hastalıklı oluyor. Bunlara karşı da vücutta bir önlem olması gerekiyor. İşte bazı durumlarda vücudun içine sindirim sisteminde bir asit salgılanıyor. Bu asit salgılanmasıyla beraber bu bakterilerin çoğu öldürülüyor. Ama bununla beraber faydalı bakteriler de öldürülür normalde. Normal evet. Şartlarda böyle olması lazım. Ama bu apendis sayesinde orası korunaklı bir hazine olduğu bulundu. Orada faydalı bakteriler saklanıyor ve o temizlik yapıldıktan sonra tekrar oradan üretilen bakteriler sindirim sistemine yayılıyorlar. Dolayısıyla çok büyük başka bir sanat. Biz burada bu örnekte de şunu görüyoruz. Evrimciler çok cahilce yaklaşıyorlar. Yani hikmetini bilmedikleri, ne işe yaradıklarını bilmedikleri bir şeyi çocukça bir inatla işlevsiz olarak adlandırıyorlar. Yani sen bir işlevsiz olduğunu neye dayanarak söylüyorsun? Bir şeye dayanarak söylemiyorsun. Bunu cahillikle söylüyorsun. Bilgi eksikliğinden söylüyorsun. Nitekim mesela karaciğerde de öyle demişlerdi. Bundan 100 yıl kadar önce. Karaciğeri işlevsiz olarak adlandırıyorlar. Halbuki vücudun kimyasal açıdan beyni hükmünde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işlevini bilmedikleri, hikmetini bilmedikleri, ne işe yaradıklarını bilmedikleri yapılara işlevsiz olarak adlandırmaları bunu artık bırakmaları lazım. Zaten pek adlandırabildikleri bir şey de kalmadı. O 100 küsur maddeden oluşan liste zaten tamamen
küçüldü kayboldu. Yani insanın olabilir doğada milyonlarca tür canlı var. O canlılar üzerinde ilk defa gördükleri canlılarda ya da daha önce de görmüş olabilirler. İşlevini bilmedikleri organlar olabilir. Ama bunun işlevsiz olduğu anlamına gelmiyor. Mutlaka bir işlevi var. Bunu biliyoruz. Çünkü bu hep böyle oldu. Dediğin gibi körelmiş dedikleri organlar kuyruk sokuru kemiği mi dediler. Bazı kasların yapışma yeri. İşte göbek altında linea alba dedikleri kasların birleşme yeri ve oranın da bir fonksiyonu var kas kasılmasında, karın kaslarının kasılmasında. Yani nereye baksanız işte bademcikler bağışıklık sistemin, apendiks bağışıklık sistemin organı. Dediğim gibi faydalı bakteriler var aynı zamanda. Atın ayağındaki bir tane deliği şey diyorlardı. Halbuki bütün o vibrasyonların, titreşimleri emen bir yapı olduğu ortaya çıktı. Olmasaymış bacağı kırılacak attan. Yani çok yüksek bir çünkü vibrasyon oluşuyor at koşarken. Hep bu böyle oldu. Fakat bunu şundan kaynaklanıyor. Yani bir yalanı ayakta tutmak için, bir yalan da başladığı için Darwinizm, binlerce yalan söylüyor onu ayakta. On binlerce yalan söylüyor. Bundan dolayı yani bütün bilimsel gerçekleri Darwinizm'i uydurmak için çarpıtıyorlar. Şimdi bakın gene şöyle 3 alabiliyor muyuz? Evet 3 alalım. Yine Habertürk'ten bahsetmiştik. Bakalım Darwinistler neler söylüyorlar şimdi Habertürk'teki programda.
Yapmayan biçimlerini daha eski canlılarda görüyoruz. Bakın size çok temel bir örnek vereyim ben şimdi. Şuna bakın. İnsan ve şempanzenin yapılan son çalışmalar ortak atasının, en son ortak atasının yaklaşık 7 milyon yıl önce çakıştığını söylüyor. Fakat o 7 milyon yıllık süreç var ya, hem şempanze hem insana doğuran ve her ikisi açısından da ara formların olabildiği, insan sistemi çok daha net bir şekilde var, onu söyleyeyim ben. Sonucunda şöyle bir genetik değişiklik oldu. Bakın bütün genomu dizisi çıkarılmış. Bütün genomuna bakılmış. Şempanzenin de insanın da. 2005 bilgisi. Ve daha sonra teyit edildi bu. Şimdi yaklaşık olarak şempanzede bulunan 80 kadar genin bakın. Hem insanda var hem şempanzede var. Fakat genel yapısı olarak birbirine benziyor. Ancak biz insandaki genlere baktığım zaman o insanın süreç içerisinde bu 80 kadar genin hızlandırılmış doğal seçilimle bu teknikle tespit ediliyor. Değişiyor uğradığını biz görüyoruz. Dolayısıyla
şimdi bir kere hayali bir ortak atadan bahsediyor. Bunlar eskiden maymundan geliyor diyorlardı. Fakat sıkıştırınca bu sefer biz maymun demiyoruz. Ne alakası var? Ortak ata demeye başladılar. Ortak ata dedikleri yine maymun. Bakıyorsunuz mesela Australopithecus'a bakıyorsunuz. Daha sonra işte yakınlarda Ardi diye bir fosil çıkardılar. Normal bildiğiniz bonobo maymunu. Hocamız bunu açıklayınca hatta 1994 yılında bulunan bir fosili şimdi gündeme getirip yutturmaya kalktılar böyle. Hocamız açıklayınca dünya çapında özür dilediler daha sonra. Geri adım attılar. Bunun insanın atası olmadığına dair. Ortak ata dedikleri yine maymun. Australopithecus zaten güney maymunu anlamına geliyor. Nesli soyu tükenmiş bir maymun ki biz bugün biliyoruz 6000 küsür maymun cinsinden sadece 120 tanesi hayatta. Geri kalan hepsi soyu tükenmiş. Bunlar ne yapıyorlar? Soyu tükenmiş olan maymunların kafataslarını alıp küçükten büyüğe doğru dizerek güya bir evrim olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Ya bitti artık, çok sıkıştılar. Onun için sıkıştıkları için de Piltan adamı sahtekarlığı, Nebraska adamı sahtekarlığı, sahtekarlık üstüne sahtekarlık yapıyorlar. Maymunlar işte ortak ata, ya kardeşim ortak ata falan yok. Bir kere bahsettiği bu insanla şempanze genom projesi tamamlandı hakikaten. Arada %96'lık bir fark bulundu. Hatta bazı bilim adamlarına göre %94'lük bir benzerlik var. Özür dilerim, fark değil de benzerlik. Karalında fark işte şeklinde. Bu o kadar büyük bir fark ki bir kere. Yani sırf bu açıdan baktığınız zaman çok büyük bir fark. Çünkü %4'ü bir DNA'nın yaklaşık 120 milyon tane harf yapar. Yani 120 milyon tane harf DNA'ya dağılmış olarak farklı vaziyette bulunuyor. Bunun tesadüflerle kapanması imkansız bir fark bu. Yani bir tek harf bile farklı olsa tesadüflerle kapanması imkansız. 120 milyon tane harf farklı. Kaldı ki bakın çok da önemli bir şey var. Şempanze ağaçtan ağaca atlayan, milyonlarca yıldır bu şekilde yaşayan bir vahşi hayvandır. Herkes bilir bunu. Ormanlarda yaşar. İnsan ruhu olan, bilinci olan, medeniyetler kuran, değil mi? Bilimsel araştırmalar yapan, elektron mikroskopla kendi vücudunu inceleyen, sanat yapan, müzik yapan, medeniyetler kuran, şehirler kuran bambaşka bir varlık. Yani ruhu olan bir varlık. Allah söylüyor, kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Asıl fark bu yani. Bu konu burada kaynaklanıyor zaten. Yani ruhun hiçbir açıklaması yok Darwinizm açısından. Nitekim hocamızın Darwinizm açması ruh kitabına okuyabilirler. Ruhun hiçbir açıklaması yok Darwinizm açısından. Yani hiçbir şeyin yok da. Ama insanın ruhu olan bir varlık. Yani arada öyle bir uçurum var ki. Bu hayali ortak ata falan hepsi hikaye bunların anlattıkları. Yani hep bir zırvalama var. Uydurma var. Çok mesela hızlı geçiyor. İnsan genom projesi işte maymun genom projesi diyor. İnsan genom projesi diyor. Halbuki arada çok büyük bir fark var. Kaldı ki insanın ruhu olması asıl farkı meydana getiriyor. İnsan hayvan değil. Darwinizm'in iddia ettiği gibi insan bir hayvan değil. Ruhu olan bir varlık. Allah ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Aşağı. O onu bilinçli yapıyor. Konuşan, akıllı olan, yargısı olan, muhakemesi olan, çıkarımlarda bulunan, değil mi? Fikir yürüten bir varlık haline getiriyor.
Evet, inşallah. Şimdi 3 milyar harfte %1 bile bir fark olsa müthiş bir sayı.
Evet.
Yani kitaplar dolusu bir bilgi. Şimdi bu böyle kitaplar dolusu bilgi farklılığı tesadüfen mi oldu? Normalde biz görüyoruz ki mesela genetik hastalıklara bakıyoruz. Tek bir mutasyon farklılığı neye sebep oluyor? Çoğu hastalıkların kökünde o var.
Evet. Yani
tek bir mutasyonda tek bir harf hatasında. Burada milyonlarca harften bahsediyoruz.
Evet.
Yani milyonlarca harf olacak ve bir hastalık olmadan geçecek. Öyle mi?
Tabii ki.
Arada hastalık her olduğunda onun hiçbir anlamı olmaz bu şeyin. Kademe kademe gelişimi ve orada biter o. Zaten öyle bir itici bir güç de yok. Evet. Mesela zıplayan bir maymunla bizim gibi hareket eden insanlar arasında fizyolojik olarak, dış olarak baktığınızda çok büyük fark var. Bunun biyokimyası ise çok daha farklı. Yani o dış dünyayla hücre içindeki biyokimyayla eşlenmesi diye bir, yani dış şartların içeride böyle bir farklı bir biyokimya üretmesi gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir hikaye yok. Zaten kendi içinde çelişkililer. Mesela bakıyorlar, belli proteinlere bakıyorlar. Diyorlar, burada yavaş değişim olmuş diyorlar. Başka proteinlere bakıyorlar, hızlı değişim olmuş diyorlar. Neye göre yavaş, neye doğru hızlı? İlla bir sizin kafanızda uydurduğunuz bir değişim mi olması gerekiyor? Farklılık olduğunda zaten hastalık oluyor. hastalık oluyorsa neye göre değişiyor? İkisi de mükemmel canlı değil mi? Kendi şartlarında mükemmel. Yani o şartlarda bir robot yap deseniz, yani sadece maddi yönüyle bakalım, ancak bu kadar güzel yapılır. Yani bir maymun da harika bir canlıdır. Yani biz onlar gibi hareket edemeyiz. O kadar çevik olmuyoruz yani. Fiziksel anlamda daha böyle hantalız. Yani daha böyle evrimleşmiş falan değiliz yani. Ama onlar da Allah'ın mükemmel bir sanatı. Biz de mükemmel bir sanatıyız. Ondan sonra hızlandırılmış evrim diyor. Yani ne neyi hızlandırıyor? Yani çok bir fark gördüğünde sen onu itiraf ediyorsun. Çok bir fark var demek bu. Hızlandırılmış evrim ne demek? Hızlı bir farklılaşma var demek. Demek ki çok bir fark olduğunu sen de görüyorsun. Yani çok bir fark olduğunu söylediğinde bu ona evrime delil mi olmuş oluyor? Sen çok bir fark olduğunu itiraf etmiş oluyorsun. Dolayısıyla yani böyle hikayelerle, yani ben en baştan kendimi şartladım. İlla böyle evrim var. İlla böyle canlılar, mutasyonlarla birbirine dönüştü diye kendi şartlandırırsan bu bilim olmaz. Bu senin dogmaların olur. Yanlış inançların olur. Ve bilimsel hiçbir gözlemle bunu delillendirmez. Mesela korteks diye bir bölge var bizim beynimizde. Hiçbir mutasyon onu korteksi yapamaz. Korteksin küçücük bir kısmını yapamaz. En büyük farklardan biri bizim maymunlarla. Yani böyle tesadüfen böyle harika bir bilgisayar sistemi. Yani mesela sürekli bilgisayarlar, yeni yeni bilgisayarlar oluyor değil mi? Çift çekirdek, dört çekirdek, sekiz çekirdek. Bunlar tesadüfen mi gelişiyorlar? Elbette ki değil. Her böyle farklı teknolojik alet böyle özel bir şuurla, özel bir zekayla, özel bir bilinçle ortaya çıkar. Tesadüflerle olmaz. Tesadüf işte zeka geliklerine sebep olur, Alzheimer'a sebep olur, Parkinson'a sebep olur, böyle hastalıklara sebep olur. Hastalıklara sebep olduğunu gördüğün bir şeyi gelişimin sebebi olarak sunarsan bu senin cahil yaklaşımın olur, demagojin olur.
Tabii yani zaten mutasyon demek, DNA'daki rastgele değişiklikler hiçbir şekilde yeni genetik bilgi oluşturmaz. Yani genetik bilgi o kadar kompleks ki biz yani uzun süredir anlatıyoruz, böyle proteinlerin yapısını kodlayan DNA bölümlerine gen deniyor. Bunların yani nihai ürünleri ya proteindir ya da RNA molekülleri oluyor. Ama şimdi burada tabii o kadar kompleks bir yapı var ki, yani bir tane protein sadece tek bir amino asit diziliminde, yani 500 amino asit örnek veriyoruz, ona örnek verelim yine. 500 amino asitlik bir protein 10 üzeri 650 tane alternatiften, yani 650 sıfırlı sayı kadar bir alternatiften bir tanesi işlevsel oluyor bunun. Yani genetik yapı akıl almaz derecede kompleks. Yani hayalleri zorlayacak derece, insan aklını zorlayan derecede kompleks bir yapısı var. Ve bunlardan bir tanesi işlev görüyor. O organizmada faydalı bir protein olarak çalışıyor. Reseptörleriyle, hormon olarak ya da yapısal bir protein olarak. Dolayısıyla yeni genetik bilginin tesadüfen oluşması imkansız. Yani bu kadar kompleks bir bilginin tesadüfen oluşması mantığa aykırı zaten. Hem bilime aykırı, gözlemlere aykırı, hem de insan mantığına da aykırı. Ve yeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizması da yok DNA, yani canlılarda. DNA ilk canlıda itibaren yaratıldığı andan itibaren kopyalanarak nesiller boyu devam ediyor. İçindeki genetik bilgide bir karışım meydana geliyor. Bu da varyasyon denen çeşitlenmeyi oluşturuyor zaten. Genetik bilgi, zaten var olan genetik bilginin değişik kombinasyonları o canlı türü içerisinde bir çeşitlenme meydana getiriyor. Ama yeni genetik bilgi hiçbir canlıda yok. İlk baştan itibaren, yani o canlı türü ilk yaratıldığı andan itibaren hiçbir şekilde yeni genetik bilgi oluşmuyor. Şöyle açıklayabiliriz. Hazreti Adem'in sahip olduğu bütün proteinler günümüzdeki insanlarda da var. Günümüzdeki insanlarda olan proteinlerin hepsi Hazreti Adem ve eşinde de vardı. Hiçbir şekilde yeni protein, yeni genetik bilgi yok. Sadece mevcut olan genetik bilginin değişik kombinasyonları. Yani örnek verelim. Hazreti Adem'de de insülin vardı. Şimdiki insanda da var. Hazreti Adem'de de kas yapılarını oluşturan miyozin denen, aktin denen proteinler vardı. Aynısıyla şimdiki insanlarda da var. Tiroid hormonu aynısıyla var. Enzimlerin filanca katalaz enzimi, baktığımızda şu enzim, bu enzim, Krebs siklusunu oluşturan enzimler hepsi Hazreti Adem'de de vardı. Şimdiki insanda da var. Keratin proteini aynen vardı. Şimdi de aynısıyla var. Hiçbir şekilde farklı bir genetik bilgi ve farklı bir protein yok. Ve Hazreti Adem'den itibaren bütün insanlar da nesiller boyu devam ediyor, kopyalanarak geliyor. Çünkü doğada yeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma yok. Sadece var olan genetik bilginin kopyalanması var. Onun Allah onun mekanizmasını yaratmış. Yani onun kopyasını çıkartan enzimler, protein fabrikaları, değil mi? DNA'nın üretimini sağlayacak. Bunlar var. Dolayısıyla bu iddiaları zaten burada bitiyor. Ondan dolayı canlılar değişmiyorlar zaten. Fosillere baktığımız zaman 500 milyon yıllık fosiller var. 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Aynısı günümüzde de var. Hiçbir değişikliğe uğramamış. 500 milyon yıllık canlılar var. Aynısıyla günümüzde de var. 500 milyon yıllık, 300 milyon yıllık balıklar var. Aynısıyla günümüzde var. 160 milyon yıllık örümcek var. Aynısıyla günümüzde var. Bundan dolayı işte yani yeni genetik bilgi yok.
Evet. İnşallah.
İnşallah.
İkiye alabilir miyiz acaba?
Evet.
Şimdi bu harflerin üretilmesinden bahsettik. Bu harfler üretilirken aslında iki çeşit farklı yapıda kullanılıyor. Bir tanesi DNA'da, bir tanesi de senin de bahsettiğin gibi RNA'da. Bu DNA ile RNA arasında çok önemli bir fark var. Bunların şeker moleküllerinde birisinde bir oksijen farklılığı var. Sırf bunun için dahi, yani şekerlerindeki oksijenin farklılığı için dahi çok özel bir sistem var. Burada şekli görüyoruz. Sadece bir oksijenin alınması için böyle kompleks bir sistem gerekiyor. Enzimler, başka ara maddeler, onları da aktif hale getirecek başka ara maddeler, onları da aktif hale getirecek başka ara maddeler. Böyle zincirleme bir sistem var. Burada görüyoruz. 3-4 basamaktan oluşan zincirleme sistem ve enzimler ve ara maddelerin varlığı şart. Bu ara maddeler de yine enzimlerce üretiliyor. Ve bu enzimlerin bilgisi de yine bu hedef edindikleri şu harfle yapılıyor. Yani bir harfin üretilmesine gayret ediyor. Ancak o enzimin bilgisi de bizzat o gayret ettiği harfle yapılmak zorunda. Bu ne gerektiriyor? İkisinin beraber yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Yani kademe kademe gelişim böyle bir durumda söz konusu değil. İkisinin bir arada olması şart. İşte bu Allah'ın yaratma sanatıdır. Nitekim bu yapıda bir eksiklik neye sebep oluyor? Böyle bir hücre olmaz yani. Bu yapıdaki ufak bir eksiklik ilgili DNA harfinin üretilmeyeceğinden dolayı, mesela bu oksijenin alınamayacağından dolayı böyle bir hücre mümkün değil, zaten yaşayamaz. Dolayısıyla yani sadece şuna dahi baksak kademe kademe gelişimin olamayacağını anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Bir örnek daha vereceğim. Şimdi bu bütün bunlar nasıl hücrelerin iç içe geçmiş olduğunu, hücredeki sistemlerin iç içe geçmiş olduğunu, birbirinden ayrılamadığını ve biyokimya açısından baktığınızda kademe kademe gelişimin mümkün olmadığını gösteriyor. Şimdi bu gördük. 12 tane enzim 2 harf için üretiliyor gerekli. 7 tane enzim başka 2 harf üretim için gerekli. Bir de şurada böyle bir sistem var. Bunlar da birinden diğerine dönüştürmek için gerekli. Şimdi bunlar neticesinde ne elde ediyor? En temel yapı taşları, DNA'nın harfleri. Bunlardan sonra bunlar da hücrede başka maddelerin üretilmesine kullanılıyor. Mesela şeker zincirleri var. Şeker zincirleri de olmazsa olmaz. İşte hücrede alıcılarda kullanılıyor. Enerji deposu olarak kullanılıyor. Çeşitli proteinlerin yapısına katılıyor. Çok sayıda proteinin yapısında şeker zincirleri olmak zorunda. Ancak bu şeker zincirlerinin olabilmesi için de bunların taşınabilmesi gerekiyor. İşte burada UDP gördüğümüz molekül taşıyıcı moleküldür. Ve bu UDP molekülü de yine bu sistemce, yani burada bahsettiğimiz çok sayıda enzimin varlığının şart olmasıyla ancak üretilebiliyor. Ve bunun neticesinde ortaya çıkan madde bir şeker sistemini çalıştırıyor. Yani burada kademe kademe gelişim diye bir durum söz konusu değil. Yani şeker zincirleri olmazsa hücrenin o sağlam yapısı olmuyor. Kimi durumlarda işte ozmotik basınca karşı koruma sağlıyor. Dediğimiz gibi çoğu protein çalışabilmesi için gerekli. Dolayısıyla şeker zincirlerinin olmadığı bir hücre yaşayamıyor. Ama şeker zincirlerinin olabilmesi için de yine bunlara ihtiyaç var. Yine iç içe geçmiş. Yine birbirinden koparamıyorsunuz. Dolayısıyla yani kademe kademe gelişim dünya tarihinin en saçma iddiası. Yani bu kadar bilgiyi yani insan görüp de hala böyle evrimi iddia ediyorsa gerçekten ya çok büyük samimiyetsizlik yapıyor ya da çok büyük bir cehalet, çok büyük bir şuursuzluk söz konusu.
Evet. İnşallah Allah hepsine hidayet verir. Bu dönem zaten o dönem inşallah.
İnşallah.
Bütün insanların imana geleceği, Darwinizmin ortadan kalkacağı, İslam'ın kesin olarak dünyada hakim olacağı Hazreti Mehdi İnşallah. Ve Hazreti İsa vesilesiyle bir döneme girdik.
İnşallah.
Onun için zaten Darwinizm çatır çatır eziliyor ve eriyor.
İnşallah.
Maşallah hocamız da dünya çapında vesile oldu bu yerle bir olmasına inşallah.
Hocamızın tek bir kitabını dahi okumaları, onların bu saçma teorilerin yani kendilerini de yani saçmalarını anlamaları için çok büyük bir kolaylık inşallah.
İnşallah. Bitirelim yavaş yavaş inşallah. O zaman bir ayetle inşallah. Allah şeytandan Allah'a sığınırım. şöyle buyuruyor. Şeytanlar Allah'a sığınırız. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan, geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur inşallah. Yarın bizi saat 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz, 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Hayırlı geceler.